Ayrım 5, sayfa 52. Francisco Leal'in yaşamı ilk erginlik çağlarında son derece umut verici bir görünüme sahipti. Oysa 20'li yaşlarının sonuna geldiğinde dışarıdan bakan biri için başarısızlıklardan başka bir şey görünmüyordu. Bunu kendisi de kabul ediyordu. Bir süre için gizli çalışmak ona cesaret ve mutluluk aşılamıştı. Ama aile bütçesine katkıda bulunması gerektiği de ortaya çıkmıştı. Leal ailesindeki sıkıntılar giderek yoksulluğa dönüşmekteydi. Bütün kapıların yüzüne kapalı olduğuna inanana dek sinirlerine egemen olabilmişti. Ama bir akşam kendini tutamamış ve mutfakta ağlamaya başlamıştı. O sırada orada yemek pişirmekte olan annesi, oğlunu bu durumda görünce ellerini önlüğüne kurulayıp fırından domates sosunu çekip çıkartmış, oğlunu çocukluğundaki gibi kucaklamıştı. Dünyadaki tek iş psikoloji değil ki oğlum. Şimdi burnunu sil ve git başka bir alanda iş ara kendine, demişti sonra da. Francisco o ana dek mesleğinden başka bir iş düşünmemişti. Ama Hilda'nın bu sözleri ona yeni yollar açmıştı. Kendine acımayı bir yana bırakmış, kendine hem para kazandıracak hem de hoşlanacağı becerilerini bir bir inceleyerek işe başlamıştı. Başlangıç olarak fotoğrafa yönelmişti. Burada fazla rakibi olacağını sanmıyordu. Yıllar önce bütün aksesuarları tam olan bir Japon fotoğraf makinesi almıştı. Ve şimdi bunun tozunu alıp kullanmasının zamanı geldiğini düşünmüştü. Bir dosyaya yaptığı işlerden örnekler hazırlamış, telefon rehberini gözden geçirerek nereye başvurabileceğini gözden geçirmiş, sonunda kadınlar için yayımlanan bir dergide karar kılmıştı. Derginin yönetim merkezi, giriş kapısında kurucusunun adının altın harflerle yazılı olduğu bir yayın evinin pek eski binasının en üst katındaydı. Kültür yaşantısının doruk noktasında olduğu dönemlerde herkesin bilgilenme yarışına girdiği, iletişimin hızlandığı, ekmekten çok basılı kağıt satıldığı o dönemde mal sahipleri, yapıyı, ülkeyi sarsan o heyecana ayak uyduracak biçimde yeniden düzenlemeye karar vermişlerdi. Giriş katından başlamışlardı işe. Bir baştan bir başa halılar kaplamışlar. Oraya buraya zarif tahta takunyalar koymuşlar. Eski zaman mobilyalarının yerine alüminyum ve cam yazı masaları almışlar. Pencerelere çağdaş bir görüntü vermişler. Merdiven altlarını kapatıp buralara kasalar koymuşlar. Kapıları sihirli bir biçimde açıp kapatan elektronik gözler yerleştirmişlerdi her yana. Yapının bütün katları bir labirente dönüşmüştü ki işler değişmişti. Dekoratörler 5. kata asla varamadılar. Oradaki eşyalar o belirsiz renkte tarih öncesi yazı makineleri, arşiv kutuları ve tavandaki lekeler olduğu gibi kalmıştı. Bu katta yayımlanmakta olan son derece gösterişli dergi aslında bu ofise hiç yakışmıyordu. Yayımcılar kuşe kağıda gökkuşağının tüm renklerini yansıtıyorlar. Kapakta açık saçık giyimli güzellik kraliçeleri gülümsüyor ve derginin iç sayfalarında feminist konular ele alınıyordu. Gene de son yıllarda uygulanan sansür nedeniyle çıplak göğüslerin uçlarına kara bantlar konuyor, kürtaj, popo ve özgürlük gibi yasak konular dolambaçlı yollardan işleniyordu. Francisco Leal, dergiyi arada sırada annesinin elinde gördüğü için tanıyordu. O dönemde az rastlanan bir biçimde yürekli yazılar yazan Irene Beltran'ın adı aklında kalmıştı bir tek. Bu yüzden yapının girişine gelince onunla görüşmeye geldiğini söylemişti. Onu pencere kapıdan giren ışıkla aydınlanan geniş bir odaya almışlardı. Buradan bakılınca uzaktaki yüksek tepe rahatça görülebiliyordu. Orası sanki kentin güçlü koruyucusu gibi duruyordu. Çevresindeki 4 masada da daktilolar işliyordu. Sondaki bir dolapta parlak kumaşlardan dikilmiş giysiler asılıydı. Beyazlar giymiş eşcinselin biri bir kızın saçını tarıyordu. Başka bir kız da sırasını bekliyordu. Orada kukla gibi oturmuş, kendi güzelliğinin hayranca tadını çıkartıyordu. Ona Irene Beltran'ı göstermişler ve Francisco bu kızı uzaktan gördüğü ilk anda o yüzdeki ifade ve omuzlara düşen o kıvırcık saçlara vurulmuştu. Irene onu cilveli bir gülüşle yanına çağırmıştı. Bu genç kız onun çocukluğundaki masallardan, ergenlik çağındaki düşlerden çıkmış gibiydi. Ve bu gülüş onun tüm düşüncelerini aklından almaya yetmişti. Onun yazı masasına yanaştığında kendine güvenini yitirmiş, öylece kala kalmıştı. Hem heyecanlıydı hem de makyajla daha da belirlenmiş, o gözlerden gözlerini ayıramıyordu bir türlü. Sonunda ağzını açabilmiş, bir çırpıda kendini tanıtmıştı. "İş arıyorum," demişti sonra bir solukta ve masaya fotoğraf çalışmalarını bırakmıştı. "Kara listede misin?" diye sormuştu kız açıkça, sesini alçaltmaya gerek görmeden. "Hayır." "İyi, o zaman konuşabiliriz. Beni dışarıda beklersen işimi bitirir bitirmez yanına gelirim." Francisco, yazı masalarının yerde açılmış ve içlerinden kürkler, giysiler saçılmış, safariden henüz dönmüş birinin geri getirdiklerine benzer bavullar arasından geçerek çıktı. Kuaför Mario'ya çarptı. Elinde taramakta olduğu postişin uçmasına yol açtı. Bu arada ondan bu yıl sarı saçın moda olduğunu öğreniverdi. Bir süre girişte bekledi ama sıkıldığını hissetmedi. Çünkü gözlerinin önünde alışılmadık bir iç çamaşırı defilesinden sonra öykü yarışmasına katılan çocuklar, çevreye sıçrayan idrarın yoğunluğunu ve yönünü ölçmek için geliştirdiği aygıtı tanıtmak isteyen bir mucit, aşk muayenehanesini arayan, tutku sorunları olan bir çift ve kömür karası saçları olan, burçlardan ve fallardan anladığını ileri süren bir kadın geçmişti önünden. Bu kadın, delikanlıya gözü takılınca şaşırmış bir tavırla durup geleceği fark edercesine durmuştu. "Alnından okuyorum senin, müthiş bir tutku yaşayacaksın," diye haykırmıştı. Francisco, son ilişkisini birkaç ay önce sona erdirmiş ve artık her türlü aşk huzursuzluğundan uzak durmaya karar vermişti. Orada cezaya bırakılmış bir öğrenci gibi otura kalmış, ne diyeceğini bilememiş ve kendini pek gülünç hissetmişti. Kadın, alışkın hareketlerle onun başını yoklamış, ellerinin ayalarına bakmış, yay burcundan olduğunu bilmiş ama yükselen burcunun akrep olduğunu, çünkü cinsellik ve ölüm izleri taşıdığında eklemişti. Özellikle de ölüm demişti. Sonunda Bayan Piton, el falına güvenmeyen, burçlardan anlamayan, falcılığa ve benzeri tuhaflıklara kanmayan Francisco'ya derin bir soluk aldırarak ortadan kaybolmuştu. Az sonra da Irene Beltran görünmüş. Francisco onu bu kez baştan aşağı görebilmişti. El dokumacılarının yaptığı tarz bir kumaştan uzun bir etek, ham pamukludan gömlek giymiş, kalçalarını örten renkli bir kemer takmıştı. Omzunda postacılarınkine benzer deri bir çanta asılıydı. Erkeğe uzattığı minik elinin tırnakları kısaydı. Her parmağında bir yüzük takılıydı. Bileğindeki gümüş ve bronz bilezikler her harekette şıngırdıyordu. "Vejeteryan yemeklerinden hoşlanır mısın?" diye sormuş ve yanıt beklemeden onu bir kolundan yakalayarak merdivenlerden aşağı sürüklemişti. Asansörler yayın evinin başka pek çok şeyi gibi bozuktu. Sokağa çıktıklarında güneş Irene'nin saçlarına vurmuş ve Francisco bu kadar olağanüstü bir şey görmediğini düşünmüştü. Bu saçlara dokunmak için elini uzatmadan edememişti. Irene buna gülümsemişti. Çünkü bu coğrafi enlemde onunkinin renginde saçlar pek ender görüldüğünden yarattığı şaşkınlığa alışıktı. Köşeye geldiklerinde duran Irene çantasından pullu bir zarf çıkartıp posta kutusuna atmıştı. "Hiç kimsenin mektup yazmadığı birine," demişti esrarengiz bir edayla. İki blok sonra minicik bir lokantaya vardılar. Burada sağlıklı yiyeceklere, meraklılara, İspritizmacılara, serserilere, öğrencilere ve gastriti ülseri olanlara sıkça rastlanırdı. Bu saatte tıklım tıklım doluydu ama kız oranın sürekli müşterisiydi. Lokantanın sahibi onu adıyla selamladıktan sonra kareli örtüsüyle küçük bir masaya oturttu. Onları bekletmeden yemeklerini hazırlamış, yanında meyve suları ve içinde kuru üzüm ve cevizler olan kara bir ekmek getirmişti. Irene ve Francisco yemeklerinin tadını çıkartırken bir yandan da bakışlarıyla birbirlerini incelemişlerdi. Pek çabuk samimi olmuşlar ve Irene ona dergideki işinden söz etmişti. Orada gebeliği önlemek için kola zerk edilen hormonlardan, yaşlılık çizgilerini silmek için deniz yosunlarından yapılan maskelerden, Avrupa saraylarında yaşayan prens ve prenseslerin aşklarından, uzay modası ya da pastoral giyim defilelerinden, Paris'in her mevsim yarattığı kaprislerden ve bunun gibi değişik konuları ele alan yazılar kaleme alıyordu. Kendinden söz etme sırası geldiğinde annesi, yaşlı bir hizmetçisi ve dişi köpeği Cleo ile yaşadığını anlatmıştı. babasının 4 ay önce sigara almak için evden çıktığını ve böylece yaşamlarından bütünüyle uzaklaştığını da sözlerine eklemişti. Orduda yüzbaşı olan nişanlısı Gustavo Morante'den hiç söz etmemişti. Francisco böyle birinin varlığını çok sonra öğrenecekti. Tatlı olarak kuzeyin sıcak bölgelerinde yetişen papaya tatlısı yemişlerdi. Kız meyveleri gözleriyle ve kaşığıyla okşamıştı. Yemeden önce onları seyretmekten haz duymuştu. Francisco bu kızın da kendi gibi bazı dünyevi hazları olduğunu anlamıştı. Irene tatlısını bitirmemiş, bir parçasını tabağında bırakmıştı. "Bunu sonra zihnimde tadacağım," diye açıklamıştı. "Şimdi sen de kendinden söz et bakalım." Irene tek tük sözcüklerle konuşuyordu. Çünkü bu onun doğal eğilimi olduğu kadar mesleki bir alışkanlığıydı. Sonra da onu dikkatle dinlemeye koyulmuştu. Francisco uzun zamandır psikolog olarak iş bulamadığını, artık onurlu olması koşulu ile herhangi bir iş aradığını anlatmıştı. Fotoğraf ona iyi bir olanak gibi görünmüştü. Ama düğünlerde, vaftiz törenlerinde, isim günlerinde ortaya çıkan o dilencimsi fotoğrafçılardan olmaya niyeti yoktu. İşte bu yüzden de dergiye başvurmaya karar vermişti. "Yarın birkaç orospuyla röportaj yapacağım. Benimle gelip bir deneme yapmak ister misin?" diye sormuştu Irene. Francisco hiç düşünmeden kabul etmiş ama bu anda yüreğinin derinliklerinden bunca eğitim yılı süresince edindiği bilgi ve deneyimi bir kenara atıp bir düğmeye basıp para kazanmanın ne denli kolay olacağı da geçmemiş değildi. Hesabı getirdiklerinde kız para çıkartmak için çantasını açmış ama Francisco buna kesinlikle karşı çıkmıştı. Babası böyle bir şeyin erkeklere hiç yakışmayacağını öğretmişti ona. Üstelik nazik olmak devrimci olmayı engellemezdi. Eşitlik için savaşan özgürlükçü kızların protesto kampanyalarındakine benzer karşı çıkmalarını aldırmayarak hesaba uzanmıştı. Irene onun bu haline pek şaşırmıştı. "Şu anda işsizsin, bırak da ben ödeyeyim," diye karşı koymuştu. İlerideki aylarda da bu onların pek az tartışma konularından biri olacaktı. Francisco Leal'in bu yeni mesleğin güç yanlarını keşfetmesi uzun sürmedi. Ertesi gün Irene ile kentin kırmızı ışıklı semtine gittiler. Delikanlı, kızın önceden bazı randevular ayarladığını sanıyordu ama yanılmıştı. Genel evlerin olduğu mahalleye ulaştıklarında hava kararmaya başlamıştı. Sokaklarda başıboş dolaşmaya başlamışlardı. Ve hatta bazı müşteri niteliğindeki erkekler Francisco'ya yanaşıp yanındaki kızın değerini öğrenmek istemişlerdi. Irene uzaktan bir süre inceledikten sonra neon ışıklarının çok renkliliği altında dikilmiş olan kahverengi saçlı bir kıza yanaştı. "Affedersiniz bayan, siz fahişelik mi yapıyorsunuz?" Francisco çalışan kızın çantasını Irene'nin kafasına indireceğini sanarak hazırlıklı olmuştu. Ama böyle bir şey olmadığı gibi esmer kız gömleğinin altında patlamaya hazır iki bomba gibi duran iri göğüslerini daha da kabartıp tek altın dişini de pırıldatarak neşeyle gülümsemişti. "Emrinizdeyim hanım kız," demişti. O zaman Irene burada bulunmalarının nedenini anlatmış ve kızla basınla ilişkileri iyi tutmak açısından ona yardımcı olacağını söylemişti. Bazı arkadaşlarının ve gelip geçenin de konuya ilgi duyduğu az sonra belli olmuştu. Birkaç dakika sonra çevrelerinde oldukça kalabalık bir insan kümesi birikmişti. Francisco yetkili güçlerden izin almadan bir araya gelen kişilerin sayısı 3'ü geçince ortaya çıkan polis birliklerinden korkarak yolu boşaltmaları gerektiğini fısıldamıştı. Esmer kız onları evin maması ile ve öbür kızlarla da konuşmaları için Mandarin Kino'ya götürmüştü. Müşteriler sabırla bekledikleri gibi adlarının açıklanmaması koşuluyla bu röportajda yer almak istediklerini bile söylemişlerdi. Francisco, muayenehanesinin dışında ve tedavi amaçlı olmadıktan sonra bunca özel sorular sormaya alışık değildi ve Irene Beltran geniş bir sorgulamaya başlayınca yüzü kızarmıştı. Irene, kızın gecede kaç erkekle yattığını, kazancını, öğrenci ve yaşlılara uygulanan özel tarifeyi, hastalıklarını, kederlerini, bağımlılıklarını, işten ayrılma yaşlarını ve pezevenklere ve polislere ne kadar para yedirdiklerini açık açık sormuştu. Ne var ki onun dudaklarında bu sorular bile müthiş bir masumiyet kazanıyordu. Söyleşinin sonunda bu hayat kadınları ile öylesine dost olmuştu ki Francisco Irene'nin Mandarin Kino'ya taşınacağını sanmıştı. Daha sonraları onun hep böyle davrandığını, yaptığı işe bütün yüreğiyle katıldığını görmüştü. İleriki aylarda yetimler üzerine bir haber hazırlarken bir çocuğu neredeyse evlat edineceğine, paraşütçülerin peşine takılıp uçaktan atlamaya kalkışacağına, daha önceleri korku dolu saatler geçirdikleri ruhlar dolu bir evde korkudan bayıldığına da tanık olacaktı. O akşamdan sonra Irene'nin bütün haberlerinde birlikte çalışmışlardı. Fotoğraflar Leal ailesinin bütçesine katkıda bulunuyor, yeni başarılar kazanan Francisco'nun davranışlarında gözle görülür değişiklikler ortaya çıkarıyordu. Derginin önemsiz ve parlak ama kalıcı olmayan havasından sonra Francisco haftada 3 gün kardeşinin muayenehanesinde son derece acı gerçeklerle karşılaşıyor, pek yardım edemediğini hissetse bile en umutsuz vakalara elini uzatıyordu. Bunca büyük bir yoksulluğa nasıl çare bulunabilirdi ki? Yayın evinde hiç kimse bu yeni fotoğrafçıdan kuşkulanmamıştı. Sakin bir adama benziyordu. Irene bile onun bu gizli yaşantısını bilmiyordu. Ama bazı küçük belirtiler onun merakını uyandırmıştı. Çok sonraları bu tatlı ve az konuşan arkadaşının öteki yüzünü keşfetmişti. Geçen aylarla birlikte aralarındaki ilişki de güçlenmişti. İkisi de birbirinden ayrılamaz olmuştu. İş saatlerinde ve geri kalan zamanlarda hep birlikte olmaya çalışıyorlardı. Birbirlerinden ayrılmamak için yeni yeni bahaneler uyduruyorlardı. Buna kendileri de şaşırıyordu üstelik. Aynı müzikten hoşlanıyorlar, aynı ozanları okuyorlar. İkisi de beyaz şarap içiyor, aynı esprilere gülüyor ve aynı haksızlıklara öfkelenip aynı utançlar karşısında yüzleri kızarıyordu. Irene, Francisco'nun arada bir, 2-3 gün ortadan kaybolmasına şaşırıyordu. Ama delikanlı ona her zaman bir takım açıklamalar getiriyor, kız da fazla soru sormadan ona inanmak durumunda kalıyordu. Bu duygunun benzerini Francisco, Irene'nin nişanlısı ile geçirdiği saatlerde yaşıyordu. Ama her ikisi de kıskançlığı kabul etmek istemiyorlardı. Dinya Ranculeo, bütün yörede otama gücüyle tanınan Don Simon ile görüşmüştü. Don Simon'a göre hastalıklar 2 türlü olurdu. Ya kendi kendilerine iyileşirlerdi ya da çaresiz olurlardı. Birinci durumda belirtileri saptayabilir ve iyileşmeyi çabuklaştırırdı. Ama eline düşen hastayı iyileştiremeyecekse onu Los Riscos'un doktorlarına yollar, böylelikle kendi prestijini de korumuş olurdu. Dinya, köyün alanından 3 blok sonraki evinin önünde hasır iskemlesinde dinlenirken bulmuştu Don Simon'u. Keyifle karnını kaşıyor, iskemlenin sırtına tünemiş olan papağanıyla yüksek sesle çene çalıyordu. ''Size kızımı getirdim.'' demişti Dinya kızararak. ''Karışmış olan Evangelina bu, değil mi?'' diye esenlemişti onları korkusuzca şifacı adam. Dinya başıyla onaylamıştı onu. Adam yavaşça yerinden doğrulmuş ve onları evinin içine almıştı. Geniş, loş odanın içi, şişecikler, kuru dallar, tavandan sarkan ot demetleri ve çerçevelenmiş duaların asılı olduğu duvarlarla garip bir yerdi. Bir bilim adamının muayenehanesinden çok bir gemi kazazedesinin inine benziyordu. Daha doğrusu adam öyle diyordu. Ona sorarsanız Brezilya'da tıp okuduğunu anlatır ve çiçekler altın halkalarla süslü kirli bir diploma gösterirdi soranlara. Plastik bir perde odanın bir köşesini ayırmıştı. Annesi kızının başına gelen talihsizliği anlatırken adam gözlerini yummuş, kendini düşüncelerinde yoğunlaştırarak onu dinlemeye koyulmuştu. Arada bir Evangelina'ya bir bakış fırlatıyor, tenindeki o tırnak izlerine bakıyor, yüzünün solgunluğunu, rüzgardan kızarmış yanaklarını ve gözlerindeki menekşe rengi gölgeleri inceliyordu. Bu belirtileri çok iyi tanırdı. Ama gene de emin olmak için kıza perdenin arkasına gidip soyunmasını söyledi. Şimdi bu sümüklü kızı muayene edeceğim Bayan Dinya demiş ve papağanını masanın üzerine bırakarak Evangelina'nın yanına girmişti. Onu inceden inceye muayene etmiş, bir tasa çişini yaptırıp bunu incelemiş ve kuşkularında haklı olduğunu anlamıştı. Nazara gelmiş. Peki iyileşebilir mi diye korkuyla sormuştu Dinya. Evet iyileşir. Ama kimin nazarı olduğunu bulmamız gerek, anlıyor musunuz? Hayır, kızdan kimin nefret ettiğini öğrenmeye çalışın ve bana bildirin. Ben ancak o zaman bir şeyler yapabilirim. Evangelina'dan kimse nefret etmez ki Don Simon. Masum bir kızcağızdır o. Kim ona böyle kötü bir şey yapmış olsun ki? Onursuz bir adam ya da kıskanç bir kadın onu incitmiş olabilir derken, Don Simon hasta kızın minik göğüslerine dikmişti gözlerini. Evangelina korkuyla ağlamaya başlamış. Annesi bir öfke nöbetine girmişti. Kızının cinsel bir ilişkiye zorlanmış olabileceğine ya da bir kişinin ona kötülük yapmak isteyebileceğine inanamıyordu. Öte yandan Dinya, Don Simon'a olan güvenini son zamanlarda biraz yitirmişti. Çünkü karısı onu aldatıyordu ve bunca bilgisine rağmen Don Simon köyde boynuzlandığını bilmeyen tek kişiydi. Dinya bu tanıya inanmamıştı ama gene de kaba davranmak istemiyordu. Elleri boş dönmesin diye ondan bazı ilaçlar vermesini rica etmişti. Kıza vitamin yazın bari Don, belki iyi gelir. Kim bilir belki nazarın yanı sıra İngiliz gribi de vardır. Don Simon ona kendi yaptığı bir avuç hap ve havanda dövülerek toz haline getirilmiş bir takım otlar vermişti. Bunları şarapta erit ve günde iki kez ver. Ona hardal kompresi yapmayı ve soğuk banyo yaptırmayı da unutma. Tatlı kestane yapraklarından çay yapmayı da ihmal etme. Bu durumlarda her zaman iyi gelir. Bunları yapınca krizler geçecek mi? Karnındaki ateş azalacaktır ama üzerindeki nazar atılmadıkça iyileşemez. Başka bir kriz gelirse onu bana getir, bir okuyayım ben. 3 gün sonra ana kız Don Simon'a geri gelmişlerdi. Tedaviyi yoğunlaştırmasını isteyeceklerdi. Çünkü 3 gündür her öğle saatinde kıza kriz geliyordu. Bu durumda otacı işe daha sıkı el koymuştu. Hastayı perdenin arkasına götürmüş, kendi elleriyle soymuş ve baştan ayağa kafuru, metilen şekeri, kutsanmış su karışımı ile yıkamış, kötü nazarlardan daha çok etkilenmiş olan noktaları özellikle olmuştu. Topuklar, göğüsler, sırt ve göbekti bu noktalar. Masaj, korku ve o ağır ellerin teması kızın tenine mor bir renk vermiş. Neredeyse bayılmasına yol açacak bir sinir nöbeti geçirmişti. Neyse ki soluksuz kalan, tir tir titreyen kızı yatıştıracak mayhoş bir şurup orada hazırdı ve kıza içirdi. Duayı da okuduktan sonra kızı annesine teslim ederken uzun bir öğütler ve tembihler listesinin yanında değişik şifalı otlar da önerdi. Gerginliğe ve kaygıya karşı kavak, kendine acımasın diye hindiba, rahatsızlığa karşı kızıl kantaron özü, intiharı önlemek için katır tırnağı, nefrete ve kıskançlığa karşı çoban püskülü, paniğe karşı da çam yaprağı salık vermişti. Ayrıca bir tasa ırmak suyu doldurup bütün bu otları içine atıp gün ışığında 4 saat bekletmesini, daha sonra da hafif ateşte kaynatmasını istemişti. Öte yandan cinsel sabırsızlıkları söndürmek için yemeğine çakmak taşı koymasını ve ailenin öbür üyeleriyle aynı yatağı paylaşmamasını da öğütlemişti. Çünkü bu ateş ve kızgınlık kızamık gibi bulaşıcı olabilirdi. Sonunda kalsiyumla pastiller ve her gün yıkanmak için dezenfektanlı bir sabun da eklemişti verdiklerine. O günden sonraki hafta Evangelina iyice zayıfladı. Bakışları bulanıklaştı. Elleri titremeye başladı. Midesi sürekli bulanıp kusuyordu ve krizler hala sürüyordu. İşte o zaman Dinya Ranculeo yeminine boş vermeye, onu Los Riscos hastanesine götürmeye karar verdi. Başkentten henüz gelmiş olan genç bir hekim, bilimsel sözcükler kullanarak bir takım açıklamalardan sonra nazar nedir bilmediğini, bu kızın hastalığının isteri krizleri olduğunu söyledi. Tek çare bunları görmezden gelmek ve ergenlik çağını atlatıp sinirleri düzelince her şeyin geçeceğine inanmaktı. Bir boğayı bile uyutacak güçteki bir sakinleştirici yazdı ve bu kendini yerden yere atmalar geçmezse kızı başkentteki akıl hastanesine yatırıp elektrik şoku uygulayabileceklerini de sözlerine ekledi. Dinya, raflardaki fincanların dans etmesinin, köpeklerin deli gibi havlamalarının, çatıya görünmez taş yağmurlarının yağmasının ve mobilyaların sarsıntısının da isteri krizleri yüzünden mi olduğunu sormaya yeltendi. Ama doktor bu gibi derin konulara girmedi ve gerekirse tabak çanağı kapalı bir yere koyup bahçedeki hayvanları da bağlamasını öğütledi. Başlangıçta Evangelina ilaç yüzünden ölüme benzer derin bir uykuya daldı. Onu besleyebilmek için binbir güçlükle uyandırabiliyorlardı ancak. Dudaklarının arasından ağzına bir lokma sokuşturuyorlar, sonra bunu çiğnemeyi ve yutmayı akıl edebilsin diye yüzüne soğuk su vuruyorlardı. Onu helaya taşımak zorundaydılar, çünkü uyku yüzünden deliğin içine düşeceğinden korkuyorlardı. Bu derin uyku hali sadece öğle üzeri onun transa geçtiği olağan saatlerde bozuluyor ve bu anlarda birkaç yaşam belirtisi gösteriyordu. Bir hafta dolmadan hastaneden yazılan ilaçlar artık onu etkilemez oldular ve kız öylesine derin bir sessizliğe ve kedere büründü ki gece gündüz sakin ama uyumadan oturmaya başladı. İşte o zaman annesi hapları bostanın içinde öyle bir derin çukura gömdü ki dünyada bir daha hiç kimse onları bulamadı.